الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Kıymetli kardeşlerim, Hatay'da ilk konferansımızı düzenlemeyi nasip ettiği için Rabbime şükrederek başlamak istiyorum. Bağlılık ile itaat etmek farklı şeyler. Bağlılık bir taraftan itaat etmek, bir taraftan sevmek, hiçbir zaman terk etmemek ve tam bir teslimiyetle teslim olmak demek. Allah Azze ve Celle kullarını yaratıp ondan sonra neye bağlanacakları konusunda onlara yol göstermemiş olamaz. Eğer bize yol göstermezse, neye bağlanacağımızı bize göstermezse, o takdirde insanlar başka şeylere bağlanır ve ya Rabbi sen bize yol göstermedin ki neye bağlanacağımızı bilemedik, başka şeylere bağlandık ya Rabbi diyebilirler ve o zaman haklı olabilirlerdi. Onun için Allah Azze ve Celle onlara neye bağlanacaklarının yolunu gösterdi. Hem de öyle bir şekilde bağlanacaklar ki şartsız bir şekilde, pazarlıksız bir şekilde bağlanacaklar. Tam bir bağlılıkla bağlanabilmek için sonunda ne olursa olsun diyebilmek. Sonunda ister zafer, isterse bu dünyada hezimet fark etmez. Bu şekilde bir bağlanabilme, böyle bir aşk ile bağlanma, şartsız ve pazarlıksız bir bağlılık. Şöyle olursa senin izinden giderim ama şöyle olursa gidemem şeklinde olmayan, her ne olursa olsun seninle beraberim diyebilen bir insan olabilmek. Sa'd bin Muaz'ın dediği gibi diyebilmek, ya Resulallah sen bizim önümüzde olduktan sonra denize bile girsen hiçbirimiz geride kalmayız, hepimiz seninle beraber denize gireriz diyebilmek. Hiçbir şekilde pazarlık yapmamak, hiçbir şekilde şunu yapabilirim ama bunu yapamam diye düşünmemek, yapabileceğinizin eğer bir sınırı varsa o tam bir bağlılık değil. Yapabileceğinizin hiçbir sınırının olmaması, sonuna kadar diyebilmek. İçki haram mı kılındı mesela? Sebebini bilmese bile, hikmetini bilmese bile, madem ki Rabbim haram kıldı o halde tamam diyebilmek. Böyle bir bağlılık. Sebebini bilmese bile, Allah faizi haram kıldığı zaman Rabbim mi haram kıldı o halde demek ki haram olması gerekiyormuş diyebilmek. Sonunda nereye varacağını bilmese bile o yola girebilmek. Bu yolun sonunda ne var acaba? Zafer mi var, hezimet mi var? Onu hiç düşünmeden bu yola girmek, bağlanabilmek işte böyle bir şey. Allah Azze ve Celle bunu aşıklara vermiştir. Aşıklarda olan bu bağlılık sonunu düşünmeden şartsız ve pazarlıksız bir şekilde bağlılığı aşıklarda görebilirsiniz. Sonunu düşünmezler. Önünü arkasını düşünmezler. Menfaat düşünmezler. Sadece onların bir düşündüğü vardır, o da onların maşukları. Aşık oldukları kişiyi düşünürler. Pazarlık yoktur, şart koşmak yoktur. Şöyle davranırsan demez aşıklar. Her ne olursa olsun onunla beraber olabilmektir aşk. Allah Azze ve Celle de o şekilde bir bağlılık ister kullarından. Allah'tan daha fazla bağlanılmaya layık olan var mıdır? Allah'a bağlanmayacaksınız da kime bağlanacaksınız? Resulüne bağlanmayacaksınız da kime bağlanacaksınız? Sizin gibi insanlara mı bağlanacaksınız? Size hiçbir şey vermemiş olanlara mı bağlanacaksınız? İdeolojilere mi bağlanacaksınız? Mala mülke mi bağlanacaksınız? Dünyaya mı bağlanacaksınız? Allah'tan daha değerli bir şey buldunuz da ona mı bağlanacaksınız? Allah'tan daha değerli bir şey bilen varsa söylesin. Hiçbir şey bilmeden Allah Azze ve Celle'nin girin dediği istikamete girebilmek. İşte peygamberlerin gönderiliş gayesi bu. Peygamberler insanlara neye bağlanacaklarını göstermek üzere gönderildiler. İnsan eğer kendi haline bırakılacak olursa başka şeylere bağlanır. Nefsi arzularına bağlanır. Dünya perest olur, dünyaya bağlanır. İdeolojilere bağlanır, spora bağlanır, müziğe bağlanır, mala mülke bağlanır, her şeye bağlanır. Fakat Allah Azze ve Celle'den bu bağlılıkları uzaklaştırdıkça kendini uzaklaştırır. Boş bir hayat yaşamaya başlar. Boş yaşayanlarla beraber boş yaşar. Bağlanacağımız noktalar eğer bize gösterilmemiş olsaydı, o zaman helak edilmekte zulüm olurdu. Kur'an bize geçmiş milletlerden bazılarının helak edildiğini haber eder. Nuh'un milleti gibi, Hud aleyhisselamın milleti gibi, Salih aleyhisselamın milleti gibi çeşit çeşit milletlerden bahsedilir, ümmetlerden bahsedilir. Bunlardan bazılarının helak edildiği anlatılır. Çünkü bunlara bağlanmaları gereken şey gösterilmişti. Kur'an'ın buyurduğu gibi eğer onlara yol gösterilmiş olmasaydı, ondan sonra helak edilmiş olsalardı zulüm olurdu. Allah Azze ve Celle yol göstermeden, peygamber göndermeden, neye bağlanacakları konusunda onlara yol göstermeden eğer helak etmiş olsaydık o zaman zulmetmiş olurduk buyurur. Onun için yol gösterildi, zulüm olmasın diye. Çünkü akıl tek başına neye bağlanacağını bilemez. Akıl tek başına doğru yolu bulamaz. Şu gün, şu zamanın medeniyeti bilginin kaynağı olarak sadece bilimi görüyor. Bilginin kaynağı olarak vahyi kabul etmez. Gökten gelene ihtiyacımız yoktur der. Bize sadece bilim yol gösterir. Geçmiş milletlerin tecrübeleri bize yol gösterir derler. Başka şeylere bağlanırlar. Bilime bağlanırlar. Tecrübeye bağlanırlar. İdeolojilere bağlanırlar. Ve onun sonunda insanlığın bugün geldiği noktayı görüyorsunuz. Başka şeylere bağlandılar. Başka şeylere bağlananların meydana getirdiği medeniyete şu anda medeniyet demek mümkün değil. Vahiy onlara yol göstermeyecekti. Vahye ihtiyaçları yoktu. Akılları onlara kafi gelirdi. Öyle iddia ediyorlardı. Bilim bize yol gösterir diyorlardı. Halbuki bilimin böyle bir vazifesi yoktu. Matematiğin insanı adam yapmak gibi bir vazifesi yok. Fiziğin insanı adam yapmak gibi bir vazifesi yok. İnsanı medeni yapmak diye bir vazifesi yok. Bilimin vazifesi insanın hayatını kolaylaştırmak. Bilimin vazifesi insana uçak yapmak. Bilimin vazifesi telefon yapmak, taksi yapmak. Bilimin vazifesi insanı insan yapmak değil. Çünkü bilim insanı
tanıyamamaktadır. Çünkü bilim insanın ruhuna hakim değildir. Çünkü bilim insanın nefsini tanımamaktadır. Dolayısıyla insana da yön verememektedir. Bütün kainatı bilmeyen, insanı tanımayan bir bilim nasıl olur da insana yön verebilir? Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey olabilir mi? Bilimi kendisine rehber edinenler, ona bağlananlar, işte şu anda onların kurduğu medeniyetin sıkıntılarını yaşıyoruz. Ha, her tarafta haksız ve zulme dayalı olan savaşlar, anasını babasını sokağa atan nesiller, haksız yere insan öldürenler, kardeş kardeşi öldürmekte ahlak namına bir şey bırakmadılar ve bilim bize yol gösterir diyorlardı. Vahye ihtiyacımız yok diyorlardı. İşte onların, böyle diyenlerin meydana getirdiği toplumlar ve medeniyet. Onun için Allah Azze ve Celle bize neye bağlanmamız gerektiğini öğretti. Ve alallahi kastu sebil buyuruyor. Yolu doğrultmak Allah'ın üzerine bir vazife. Sizin böyle bir vazifeniz yok. Siz yol gösteremezsiniz. Yol göstermek Allah'ın üzerine bir vazifedir buyuruluyor. Allah Azze ve Celle insana yol göstermemiş olsa, şu uçsuz bucaksız kainatta insanı başıboş bırakmış olsaydı, o zaman insan kılavuzsuz bu kainatta ne yapacaktı? Bugün medeniyet dediğiniz şeyin insanları ne hale getirdiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla o zaman insan haklı olacak ve ya Rabbi sen bize yol göstermedin diyecekti. Her şeye yol göstermiş olan, hiçbir şeyi başıboş bırakmayan Allah, halifem dediği, benim temsilcim dediği insanoğlunu başıboş bırakmış olabilir mi? Kur'an buyuruyor, اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? Neyin peşinden gidecek ve neyin peşinden gitmeyecek? İnsan ne zannediyor? Kendisine yol gösterilmediğini mi zannediyor? Bağlanmak demek ne demek? Gerçekten bağlı olanlar kimlerdir? Neye bağlanmak zorunda insanlar? Bir asker savaş esnasında çok sevdiği bir arkadaşı vurulmuştu. Ağır yaralıydı. Komutanından izin istedi. Komutanım gidebilir miyim, yardım edebilir miyim dedi. Komutanı, evladım görmüyor musun? Vurulmuş hem de ağır yaralanmış. Kurtulması mümkün değil. Sen de vurulursun, başını kaldıranı vuruyorlar, görmüyor musun? Ne olursun komutanım dedi, çok samimi bir arkadaşımdı. Gidebilir miyim? Israrı üzerine komutan kendisine müsaade etti. Gitti ve geldi. Ne oldu dedi komutan. Öldü komutanım dedi. Ben sana demedim mi dedi komutanı. Ağır yaralı, zaten kurtulması mümkün değil. Ya sen de vurulsaydın, değdi mi dedi gittiğine. Asker dedi ki evet komutanım değdi. Çünkü gittiğim zaman son sözlerini duydum. Son sözü beni gördüğü zaman bana şunu söylemek oldu. Senin geleceğini biliyordum dedi. Senin geleceğini biliyordum. İşte bu sözü duydum ya, yeter bana dedi. Senin geleceğini biliyordum dedi. Bana güveniyormuş demek ki. Aramızda böyle bir bağ vardı bizim. En zor zamanlarımızda bile biz birbirimizi desteklerdik. Ben gitmeseydim bana kırgın olarak ölecekti. Fakat o sözleri duydum ya, artık o tehlikeyi göğüslediğime değdi dedi. Bağlanmak böyle bir şey. Sevmek böyle bir şey. Sadece itaat etmek değil bağlanmak. İtaat edebilirsiniz ama bağlanmamış olabilirsiniz. Bir asker komutanına itaat eder ama bağlanmamış olabilir. Bir kadın kocasına itaat eder ama bağlanmamış olabilir. Belki ast üstüne itaat eder ama bağlanmadan itaat edebilir. Bağlanmış olmak için aynı zamanda sevmek lazım. Bağlanmış olmak için tam bir teslimiyetle teslim olmak lazım. bağlanmış olmak için gönülden boyun eğmek lazım. Sadece itaat etmek değil, severek itaat etmek lazım. Dolayısıyla bu ölçülere göre düşünürseniz kime bağlısınız, siz kendiniz karar verin. Allah Azze ve Celle'yi severek mi itaat ediyoruz? İtaat ediyor muyuz? İtaat ediyorsak severek mi itaat ediyoruz? Ona tam bir teslimiyetle teslim olmuş muyuz? Yoksa bazı konularda itaat edip bazı konularda itaat edemeyiz mi diyoruz? Allah'ın kitabına teslimiyet gösterebiliyor muyuz? Bütün meselelerde tam bir teslimiyet gösterebiliyor muyuz? Kur'an buyuruyor ve kâle Resul, ya Rab, inne kavmi ittehazu hazel Kur'an mehcura. Ey Rabbim, kıyamet günü peygamber diyecek, bu dünyada da söyledi, ey Rabbim, benim bu milletim Kur'an'ı terk olunmuş olarak bıraktılar. Kur'an'ı terk ettiler. Bütün meselelerde Kur'an'a bağlanmadılar. Kolay meselelerde Kur'an'a bağlandılar. Onlara zor gelmeyen meselelerde bağlandılar. Zor gelen meselelerde bağlanmadılar. Kur'an bize geçmiş kavimlerden, ümmetlerden bahseder. Allah'a bağlanmayanların nelere bağlandığından bahseder. Mesela Allah Azze ve Celle buyurur ki onlara peygamberleri tebliğ ettiği zaman onlar derler ki biz atalarımızı bulduğumuz yol üzereyiz. Demek ki Allah'a bağlanmayanlar atalarına bağlanmışlar. Allah Azze ve Celle bize onların atalarına bağlandığını ifade eder. Ve buyurur ki ya o ataları cahil kimselerse de mi? Yine de mi onların izinden gidecekler? Bağlanmaları gereken noktayı bilemeyenler, bağlanmaması gerekenlere bağlananlar, bağlanması gereken yere bağlanamayanlar. Kur'an bize geçmiş ümmetleri anlatırken aynı zamanda şu mesajı verir. İlk insan Hazreti Adem, ikinci Adem Hazreti Nuh, bize bu şekilde insanlığın başlangıcının tevhid ile İslam ile başladığını anlatır. Dolayısıyla atalarının izinden gittiğini iddia edenler, onlar en eski ataları Hazreti Adem'dir. Neden onun izinden gitmezler? Neden Hazreti Nuh ikinci Adem? Neden onun izinden gitmezler? Neden onlar atalarımızın izinden gidiyoruz derken peygamberin izinden gidemeyiz derken neden daha evvelki atalarına bakmıyorlar da mesela Mekke'nin müşrikleri atalarının Hazreti İbrahim olduğunu söylerlerdi ama neden o atalarına bakmıyorlar da Kusay bin Kilab'a bakıyorlar, neden Abdümenaf'a bakıyorlar, neden Haşim'e bakıyorlar, neden Abdülmuttalib'e bakıyorlar da daha önceki ataları olan Hazreti İbrahim'e ve İsmail'e bakmıyorlar? Allah'a ve Resullerine bağlanmayanlar aslında yalan söylüyorlar. Atalarımızın izinden gidiyoruz derken hakikatte atalarının da izinden gitmiyorlar. Çünkü insanların ilk atası Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, onlar da ataları. Neden onların izinden gitmiyorlar da yakın atalarının izinden gidiyorlar? Çünkü yakın atalarının meydana getirdiği sistem onların nefsine hoş gelen bir sistem idi. Ondan dolayı eski atalarına bakmak istemiyorlar. İsrailoğulları gibi Allah Azze ve Celle İsrailoğullarını Kur'an-ı Kerim'de sürekli olarak anlatır bize. Yahudi ahlakını bize anlatabilmek için sürekli olarak Yahudileri anlatır. Onlar Hazreti Musa Aleyhisselam'a bağlanamadılar bir türlü. Kendilerince bir takım şeyler söylüyorlardı. Kur'an-ı Kerim onların halini iki kelimeyle özetler. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra çok peygamber öldürdüler. يَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ Peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. Onlara bağlanacaklarına semi'na ve asayna diyorlardı. İşittik seni ama isyan ediyoruz diyorlardı. Hiçbir zaman bağlanamadılar peygamberlere. Çünkü aslında onlar onların hayatına karışan bir Allah istemiyorlardı. Onların hayatına karışan bir peygamber istemiyorlardı. Onlar nefislerine bağlanmak istiyorlardı. Mekke'nin müşrikleri putlara taparken "Mâ na'buduhum" "Biz bu putlara başka bir sebepten dolayı tapmıyoruz." "İllâ liyukarribûne ilallâhi zulfâ" diyorlardı. Sadece bizi Allah'a yaklaştırsın diye bunlara tapıyoruz. Onlara bağlanmalarının sebebi olarak bunu söylüyorlardı. Allah'a yaklaşmak için putlara tapıyorlardı. Allah'ı inkar etmiyorlardı. Melekleri bile inkar etmiyorlardı. Allah'a yaklaşmak için diyorlardı. Allah'a yaklaşmak içinse Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği kitaba ve peygamberine bağlansaydılar. Madem gerçekten Allah'a bağlanmak istiyorlar, o halde neden Allah'ın peygamberine bağlanmıyorlar da putlara bağlanıyorlardı? Çünkü onlar kendilerine karışmayan ilahlar istiyorlardı. Kendilerine karışmayan o putlar nasılsa onlara talimat göndermiyor. O putlar nasılsa onların hayatına karışmıyor. Nasılsa o putların dili yok, konuşmuyor. Nasıl ki kabirlerde yatanları putlaştıranlar, onlar da aynı şekilde, onlar da kendilerine karışmayan, oradan talimat göndermeyen ilahlar istiyorlar. Kabirde yatanların izinden gidenler, kabirde yatanların izinden gidiyoruz, ona bağlandık diyenler, kendilerine karışmayan, kendilerine talimat göndermeyen önderler istiyorlar. Allah Azze ve Celle'ye ve peygamberine tabi olacak, ona bağlanacak olurlarsa o zaman hayatlarını değiştirmek zorunda kalacaklar. İşte ondan korkuyorlar. Kur'an'ın buyurduğu gibi İsrailoğulları peygamberleri ne zaman öldürdüler? Kendilerine, nefislerine hoş gelmeyen emirler getirdikleri zaman, o peygamberler ne zaman onların nefsine zor gelen, onların hoşuna gitmeyen bir talimat getirdiyse, o zaman peygamberleri öldürdüler. Demek ki kıymetli kardeşlerim, başka şeylere bağlananlar aslında onlara da bağlanmıyorlar. Aslında nefislerine bağlanıyorlar. İstedikleri gibi yaşamak istiyorlar, özgür olmak istiyorlar. Halbuki kainatta bir tane özgür var, o da Allah'tır. Ondan başka özgür yok. Kuşlar özgür değil, melekler özgür değil, canlılar, cansızlar hiçbirisi özgür değilken insan mı özgür olacak? Allah Azze ve Celle'ye bağlanmak, onun kitabına bağlanmak demek. Onun kitabına göre yaşamak demek. Onun kitabına göre bir medeniyet kurmak, o medeniyetin içinde yaşamak demek. Allah'a bağlanmak, onu sevmekle mümkün. Allah'ı sevmek, onun yaratıklarını tanımakla mümkün. Kainat kitabını okumadan Allah'ı tanıyamazsınız. Allah'ı tanımadan da Allah'ı sevemezsiniz. Allah'ı sevmeden Allah'a bağlanamazsınız. Allah'ı sevmeden Allah yolunda mücadeleye dayanamazsınız. Onun için bütün peygamberler önce kainat kitabını okudular. Hepsi çobanlık yapmışlardı. Bütün peygamberler çobanlık yaptılar. Kainat kitabını okumadan Allah'ı tanıyamayız. Tefekkür etmeden Allah'ın kudretini, sanatını, rahmetini bilemeyiz. Allah'ın bizim üzerimizdeki haklarını anlayamayız. Allah'ın bize olan rahmetini göremeyiz. Dolayısıyla kainatı okumadan Allah'a bağlanmak mümkün değil. Bir İslam davetçisi birisini İslam'a davet ettiği zaman kendisine değil Allah'a bağlamalı. Ondan sonra Müslümanların topluluğuna bağlamalı. Ondan sonra kendisine bağlamalı. Eğer direkt olarak kendisine bağlıyorsa, ondan sonra Müslümanların topluluğuna, cemaatine bağlıyorsa, ondan sonra Allah'a bağlıyorsa yanlış bir yol izliyor demektir. Bütün İslam davetçileri öncelikle muhataplarını Allah'a bağlamak zorundadırlar. Çünkü kendilerine bağlayacak olurlarsa, kendileriyle aralarında bir husumet olacak olsa, kalpleri kırılacak olsa, o zaman İslam ile de Allah ile de aralarında bir kopukluk meydana gelecektir. Öyle olmaması için insanları önce Allah'a bağlamak, ondan sonra Müslümanların topluluğuna bağlamak, ondan sonra o İslam davetçisi onu kendisine bağlayabilir. Allah'ın hakkı hepimizin hakkından daha fazla. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle peygamberleri vasıtasıyla bize neye bağlanmamız gerektiğini öğretti. Kitabı vasıtasıyla bize neye bağlanmamız gerektiğini öğretir. Kitap bize hangi esaslara bağlı kalmamız gerektiğini öğretir. Kitaba bağlanmak, kitabın mesajına bağlanmakla olur. Bu kitap bize hayat kılavuzu olarak gönderildi. Allah'a bağlanmak isteyenler bu kitabın bütün hükümlerine bağlı kalmak zorundadırlar. Çünkü Allah'a bağlanmak kitaba bağlanmadan mümkün değil. Allah'ı seviyorum diye iddia etmek boş bir laftan ibarettir. Kitaba bağlanmadığı müddetçe Allah'ı seviyorum iddiası boş bir iddiadır. Kitap bir meselede hüküm verdiği zaman o meselede başka şeyleri terk etmek zorundayız. Hucurat suresinde buyurduğu gibi ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasuli. Ey müminler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah bir şey dediği zaman siz başka bir şey demeyin. Resulü bir şey dediği zaman siz başka bir şey demeyin. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Bir meseleyi merak ettiğiniz zaman önce Kur'an'a bakın, hadislere bakın. Ondan sonra araştırmalar yaptıktan sonra kendi görüşünüzü söyleyebilirsiniz. Eğer Allah ve Resulü bir şey dememiş ise o zaman görüş ortaya koyabilirsiniz. Allah ve Resulü bir şey dediği zaman artık ondan sonra bir şey demeniz caiz olamaz. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ey müminler. Eğer Allah'a bağlı iseniz, o meselede acaba Kur'an ne buyuruyor? Onu evvela araştıracaksınız. Ondan sonra kendi görüşünüzü söyleyebileceksiniz. Tebettüle ulaşmak Allah'a bağlanmakla mümkün kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim buyurur ki ve tebettel ilahi tebdilen. Ey müminler, ey peygamber, her şeyden alakanı kesmek suretiyle Allah'a kesilmiş ol. Her şeyden alakanı kes, bütün bağlarını kopar, sadece Allah ile bağın kalsın. Ve ile rabbike fergab. Ve yalnızca Rabbine rağbet et. Onun dışında hiçbir şeye rağbet etme. Allah'a bağlanmak sadece Allah'a rağbet etmek demek. Onun dışında hiçbir şeye rağbet etmemek demek. Hazreti İsa'nın dediği gibi insan bir anda iki efendiye hizmet edemez. Hem servete, mala mülke hem de Allah'a aynı anda iki efendiye hizmet edemezsiniz demişti. Hem mala mülke dünyaya bağlanacaksınız hem de Allah'a bağlanacaksınız, bu mümkün değil. Ve tebettel ilahi tebdile, her şeyden alakanı kes ve bu şekilde her şeyden alakan kesilmiş olsun, tebettül makamına ulaş. Kur'an-ı Kerim bize tebettül makamını hedef olarak gösteriyor. Her şeyden alakanın kesilmesinin mümkün olduğunu bize anlatıyor. İnabe makamını Allah Azze ve Celle bize hedef olarak gösteriyor. Allah'ın dışında her şeyden alakanın kesilmesi. Demek ki böyle bir makam mümkün. Demek ki Allah Azze ve Celle'ye bu şekilde bağlanmış olanlar var. Allah Azze ve Celle bize o makamı hedef olarak gösteriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de ifade ettiği gibi cennetin yüksek makamlarını isteyin buyurmuştu Allah'tan. Cennetin yüksek makamlarını isteyin. Çünkü Allah Resulü ile komşu olmak isteyenler, Allah Resulü'nü orada görmek isteyenler, Efendimiz onlara hedef gösteriyordu. Cennetin yüksek makamlarını isteyin. Dolayısıyla cennetin yüksek makamları sadece Allah'a bağlanmak ve sadece onunla irtibat halinde olmak, onun dışındaki şeylerle mümkün olduğu kadar alakanın kesilmesiyle mümkün. Resulüne bağlanmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bize buyuruyor ki benden sonra sapmamanız için size iki şey bırakıyorum. İki şeye sarılır, ona bağlanırsanız o takdirde sapmazsınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim buyurdu. Kur'an'a bağlanırsanız Allah'a bağlanmış olursunuz. Benim sünnetime bağlanırsanız bana bağlanmış olursunuz. Dolayısıyla bu ikisine bağlanan, Allah'ın kitabına ve peygamberinin sünnetine bağlananlar için peygamberimiz garanti vermektedir. Bu ikisine bağlananlar sapmayacaklardır. Sapmamak için bize bağlılık yol olarak gösteriliyor. İki şeye bağlanın buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İki şeye bağlandığınız zaman sapmayacaksınız. Beni ehlinden, ailesinden, maldan, mülkten ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe hiçbiriniz iman etmiş sayılmazsınız buyurdu Resulullah. Bana o kadar bağlanacaksınız dedi. İman etmemiz için bu şartı koştu. İman etmiş sayılmamız için Allah Resulü öyle buyuruyor. Ailenizden daha çok beni sevmedikçe, malınızdan, mülkünüzden beni daha çok sevmedikçe, dünyadaki bütün insanlardan beni daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Hazreti Ömer bir seferinde ya Resulallah dedi, seni canımın dışında her şeyden daha çok seviyorum. Canımın dışında deyince Efendimiz buyurdu ki ya Ömer olmadı. Olmadı ya Ömer. Beni canından bile daha çok sevmedikçe iman etmiş olamazsın ya Ömer. Hazreti Ömer dedi ki artık seni canımdan bile daha çok seviyorum ya Resulallah. İşte şimdi oldu ya Ömer dedi. Beni canınızdan bile daha çok seveceksiniz. Neden? Çünkü o Allah'ın Resulüydü. Çünkü o insanlara Allah Azze ve Celle tarafından gönderilmiş bir kılavuz idi. Allah'ı seven onun Resulünü de sevmek zorunda. Nasıl olur da bir insan Allah'ı sever ve onun peygamberini sevmez yahut Allah'a itaat eder onun peygamberine itaat etmez. Böyle bir şey mümkün müdür? İşte onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman etmiş sayılmazsınız buyuruyor. Kur'an da öyle buyuruyor. Fela ve rabbike la yu'minun. Yemin olsun ki ey Resulüm onlar iman etmiş sayılmazlar. Senin Rabbine yemin olsun ki iman etmiş sayılmazlar. Ne zaman iman etmiş sayılırlar? Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Aralarındaki tartışmalı meselelerde, anlaşamadıkları konularda seni hakem yapıncaya kadar, sana başvuruncaya kadar iman etmiş sayılmazlar. Bir meselede anlaşamadıkları zaman sana gelecekler, sana başvuracaklar. Yoksa seni hakem yapmazlarsa, başkalarının hakemliğine başvururlarsa, başkalarına bağlanırlarsa, başkalarının ideolojilerine, başka kanunlara, başka kriterlere bağlanırlarsa iman etmiş sayılmazlar. Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ هَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Sen hakem yapacaklar ve sonra senin verdiğin hükümden de kalplerinde en ufak bir sıkıntı duymayacak şekilde teslim olacaklar. Senin verdiğin hükme razı olacaklar. Aksi halde iman etmiş sayılmazlar. Seni hakem yapacaklar. Senin verdiğin hükme razı olacaklar. Senin verdiğin hükümden kalplerinde bir sıkıntı duymayacaklar. Ve tam bir teslimiyetle teslim olacaklar. Sana teslim olacaklar, başkalarına teslim olmayacaklar. Sana bağlanacaklar, başkalarına bağlanmayacaklar. Yoksa iman etmiş sayılmazlar. Fela ve rabbik la yu'minun. Senin Rabbine yemin olsun ki iman etmiş sayılmazlar. Allah Azze ve Celle peygambere ittibayı emrediyor yani. Peygambere itaat ve peygamberi hakem olarak kabul etmek. Aksi halde iman etmiş sayılmayacağız. Allah Azze ve Celle ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiurresul. Ey müminler, Allah'a itaat edin ve peygamberine de itaat edin. Ve ulul emri minkum, sizden olan yetkili kimseye de itaat edin. Sizi Allah'ın emirlerine göre idare ediyorsa ona da itaat edin. Fe in tenaza'tum fi şey ferudduhu ila Allahi ve Resul. Bir meselede anlaşmazlığa düşerseniz, kendi aranızda bir meselede anlaşamazsanız, o meseleyi Allah ve Resulüne arz edin. O meseleyi Allah'a götürün, kitaba bakın. Peygamber'e götürün, peygamberin sünnetine bakın. Onlara bağlanın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. En hayırlı tevil budur. Eğer iman ettiyseniz bu böyle. Allah Azze ve Celle bir meselede anlaşmazlığa düşüldüğü zaman bizim bağlı kalmamız gereken kaynağı bize gösteriyor. Allah'a bağlı kalmak ve Resulüne bağlı kalmak. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ bir meselede münazaa eder tartışırsanız فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Allah'a götürün meseleyi ve peygamberine götürün. Yani kitaba bakın ve sünnete bakın. Aksi halde iman etmiş sayılmazsınız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali yaptığı zaman ona sormuştu. Ey Muaz, Yemen'e vali oldun. Oraya vardığın zaman orada ne ile hüküm vereceksin? Muaz dedi ki Allah'ın kitabıyla ya Resulallah. İlk bağlanacağı yer Allah'ın kitabı. Sonra onda bulamazsan dedi Peygamberimiz. Demek ki kitapta bazı şeyleri bulamayabiliriz. O zaman senin sünnetine bakarım ya Resulallah dedi. Efendimizin talebesi Muaz, alim olanlardan, fıkıh ehli, senin sünnetine bakarım ya Resulallah. Onda da bulamazsan dedi Peygamberimiz. Demek ki sünnette de bazı meseleler bulunamayabilecek. O zaman içtihad ederim ya Resulallah demişti. Efendimiz de kendisini tebrik etmişti. Sıralaması doğruydu. Önce Allah'a bağlanacak, onun kitabına bakacak. Orada bulamadığı zaman sünnete bakacak. Orada bulamadığı zaman ondan sonra ancak kendi görüşüne başvurabiliyor. İçtihad edebiliyor. Aksi halde içtihad yapması caiz olmuyor. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'deyken hem Kabe'ye doğru namaz kılıyor hem de Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyordu. Öyle bir yerde duruyordu ki hem Kabe'yi önüne alıyor hem de Mescid-i Aksa'yı önüne alıyordu. Fakat Medine'ye hicret ettiği zaman bu mümkün değildi artık. Allah Azze ve Celle kendisine Kur'an dışında vahiy indirmek suretiyle Mescid-i Aksa'ya doğru dönmesini emretmişti. Ve Allah Resulü Mescid-i Aksa'ya doğru 14 ay, bir rivayette 16 ay kadar namaz kıldı. Sonra Allah Azze ve Celle kıbleyi değiştirdi ve Mescid-i Haram-ı Kabe'yi kıble olarak tayin etti. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا. Ey Resulüm, senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini görüyoruz. Yüzünü göğe doğru çevirmişsin, kıblenin değiştirilmesini istiyorsun, biliyoruz. Çünkü Peygamberimiz Mescid-i Haram'a doğru dönmek istiyordu. Mescid-i Aksa'ya doğru döndüğü zaman ehli kitap laf etmişti. Muhammed'in kendi kıblesi yok, o yüzden bizim kıblemize dönüyor demişlerdi. Aynı zamanda Mescid-i Haram yeryüzündeki ilk Beytullah idi. Aynı zamanda Peygamberimizin doğduğu büyüdüğü yerdi. Aynı zamanda Kabe'nin şerefi Mescid-i Aksa'dan daha büyüktü. Bütün bu sebeplerden dolayı Peygamberimiz Mescid-i Haram'a doğru dönmek istiyordu ama Allah'tan emir gelmesi gerekiyordu. Ve Allah Azze ve Celle'den talimat geldi. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Bundan böyle Mescid-i Haram tarafına doğru dön. وَحَيْسُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَ Hepiniz de o tarafa doğru dönün. Her nerede olursanız olun, o tarafa doğru dönün. Ve bu şekilde kıble değiştirilmiş oldu. Bununla ilgili ayette Allah Azze ve Celle buyurur ki وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِيُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ Bizim şu anda üzerinde bulunmuş olduğun kıbleyi kıble olarak tayin etmemizin sebebi, yani Mescid-i Aksa'yı değiştirip de Mescid-i Haram'a doğru dön dememizin sebebi, kıbleyi değiştirmemizin ve Mescid-i Haram'ı kıble yapmamızın sebebi, Peygamber'e tabi olacak olan ile Peygamber'e bağlı olanla bağlı olmayanları, ökçeleri üzerinde gerisin geriye dönenleri, böyle peygamber mi olurmuş diyenleri ayırt etmek için, böyle peygamber mi olur diyenleri ayırmak için, bir gün kıble Mescid-i Aksa diyor, sonra kıble Mescid-i Haram'dır diyor, böyle peygamber mi olur diyenleri ayırmak için, peygambere gerçekten bağlanmış olanlarla bağlanmamış olanları ayırmak için. Demek ki gerçekten bağlananlar imtihanlar sonucunda ortaya çıkıyor. Demek ki gerçekten kimler bağlanmıştır? Gerçekten bağlananlar imtihanları kazananlardır. Demek ki Allah Azze ve Celle imtihan ediyor. İmtihan eden bir Allah. Her anımızda imtihandayız. Sürekli olarak imtihan eden bir Allah. Kimler bağlıdır, kimler bağlı değildir? Kimler her şeyi sorgulayacak, kimler sorgulamayacak? Kimler şartlı iman etmiştir, kimler şartsız? Kimler pazarlıklı iman etmiştir, kimler pazarlıksız? Resulullah mı dedi? O halde tamam diyebilenlerle diyemeyenler, ökçeleri üzerinde gerisin geriye dönenler, işte onları ayırmak için. Demek ki Allah Azze ve Celle imtihan ediyor. Peygamber'e tabi olanla olmayanı ayırmak istiyor. Tabi olanlara, ona hakikaten samimi olarak bağlanmış olanlara mükafat verirken, öyle olmayanlara ise ceza veriyor. Onları ümmetin dışına itiyor. Talut'un kıssasında olduğu gibi, sudan içmeyin demişti Talut. Nehirden geçiyorlardı Müslüman askerler. Talut'un komutasındaki askerler, İsrailoğulları. Geçiyorlardı, onlara dedi ki İnnallaha mübtelikum bi neher. Sizi Allah bir nehirle imtihan edecek. Femen şeribe minhu feleyse minni. Sudan içen benden değil. Ve men lem yet'amhu fe innehu minni. O nehrin suyundan içmeyenler benden. Bağlı olanlarla olmayanları ayırmak istiyordu. Ve bunu söylerken ben sizi imtihan edeceğim demiyordu Talut. Allah sizi imtihan edecek diyordu. İnnallaha mübtelikum bi neher. Sizi Allah bir nehirle imtihan edecek buyuruyordu. Demek ki Allah imtihan ediyor. Gerçekten bağlı olanlarla bağlı olmayanları ayırmak istiyor. Ve o sudan içtiler. Feşeribu minhu illa qalilan minhum. O sudan içtiler, az bir kısmı dışında diğerleri o sudan içtiler, dayanamadılar. Bağlılık gösteremediler. Demek ki Allah Azze ve Celle bu şekilde imtihanlara sokuyor. İşte imtihanları geçenler ancak bağlı olanlardır. Allah imtihan edecek. Allah'a bağlıyım diyenler imtihan hazır olsunlar. Peygamber'e bağlıyım diyenler, Allah'ı ve Resulünü seviyorum diyenler imtihanı hazır olsunlar. Hazreti Ali radıyallahu anh bir gün Efendimizin aç kaldığını duymuştu. Medine'de İslam devletinin lideri aynı zamanda Hazreti Peygamber. Yalnızca peygamber değil, aynı zamanda devlet başkanı. Mekke'de değil bu olay, Medine'de. Mekke'de olsa hadi neyse diyelim, Müslümanlar zayıf durumdalar, sayıları az, devletleri yok, zengin değiller. Ama bu olay Medine'de oluyor. Medine'de Müslümanların bir devleti var. Ganimetler de geliyor, savaşlar kazanılıyor. Ve bütün bunlara rağmen Allah Resulü evinde aç. Hazreti Ali duymuş ve bir Yahudinin bahçesinde su çekmiş. Kuyudan su çekmek suretiyle her bir kovaya bir tane hurma karşılığında 17 tane hurma kazanmış ve götürmüş peygamberimize ikram etmişti. Efendimiz dedi ki ya Ali, bunu neden yaptın? Hazreti Ali dedi ki ya Resulallah, seni sevdiğim için yaptım. Aç olduğunu duydum. Evde bir şey yoktu ki sana evden bir şey getireyim. Gittim bir Yahudinin emrinde çalıştım. Sana bu hurmaları kazandım. Efendimiz buyurdu ki ey Ali, bilesin ki her kim beni sevecek olursa belalara hazır olsun. Her kim ki beni gerçekten seviyorsa belalar onun üzerine, selin insanın üzerine gelmesi gibi gelir. Sel nasıl ki insanın üzerine gelirse, aynı şekilde beni sevenler, bana bağlananlar, onların da üzerine belalar o şekilde gelir. Samimi olup olmadığını Allah Azze ve Celle mutlaka dener. Mutlaka imtihanlara sokar. Savaş olur, savaşta imtihana sokar. Aç kalınır, kıtlık olur, kıtlıkta imtihana sokar. Katade gibi radıyallahu anh peygamberimizin önünde duruyordu savaşta. Peygamberin öyle bir bağlıydı ki ya Resulallah diyordu, sen arkamda dur, oklar sana değmesin. Çünkü çok iyi biliyordu ki bütün oklar peygambere atılıyor. Çünkü düşmanın ilk öldürmek istediği insan o. Dolayısıyla bütün oklar ona atılıyor. Katede diyordu ki ya Resulallah arkamda dur, sana değmesin. Ve oklardan biri geldi, Katede'nin tam gözüne isabet etti. Gözü önüne düşüverdi. Resulullah uğrunda olmuştu bu olay, nasıl olsa önemli değildi. O ok Resulullah'a değecekti. Resulullah'a değecek olan ok bana değsin demişti. Ve dediği gibi de olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Katede'nin bu bağlılığını, bu sevgisini gördüğü zaman bir mucize göstermiş. Allah'ın izni ile, Allah'ın verdiği kudret ile o gözü almış ve yerine koymuştu. Ve şu şekilde Bismillah diyerek gözü yerine yerleştirmiş ve o gözü eskisinden daha güzel görmeye başlamıştı. Bu Allah Resulü'nün bir mucizesiydi. Kendisine bu kadar bağlananlara, bu kadar sevenlere o da bu şekilde merhametle davranıyordu. Tevbe suresinin sonunda buyurulduğu gibi o peygambere sizin sıkıntıya düşmeniz ağır gelir. O peygamber müminlere karşı rauf ve rahimdir. Peygamber müminleri seviyor. Peygamber onlara bağlı. Dolayısıyla onlar da peygambere bağlı. Bağlılık tek taraflı değil. Peygamber Allah'a bağlı. Peygamber davasına bağlı. Peygamber kardeşlerine, müminlere, ümmetine bağlı. Ümmeti de o yüzden ona bağlı. Peygamber çok namaz kıldığı için ona bağlanmadılar. Çok oruç tuttuğu için ona bağlanmadılar. Biz ondan daha fazla namaz kılabiliriz. Biz ondan daha fazla oruç tutabiliriz. Biz ondan daha fazla zikredebiliriz. Mesela bu değil. Mesela Hazreti Peygamber'in makamı, mesela Hazreti Peygamber'in fedakarlığı, Mesele Hazreti Peygamber'in maneviyatı, mesele Hazreti Peygamber'in ahlakı, mesele Hazreti Peygamber'in onlara bağlılığı, mesele Hazreti Peygamber'in onlara olan bağlılığıyla alakalı. Hatırlayın, Akabe Beyatı'nda, ikinci Akabe Beyatı'nda Allah Resulüne demişlerdi ki, ya Resulallah, biz sana beyat ediyoruz, bütün dünyayı karşımıza alıyoruz, siyahıyla beyazıyla, sarısıyla kırmızısıyla bütün dünya bize tek yaydan ok atacak, bütün dünya bize karşı birleşecek yani. Ve sen İslam güçlenirse yeniden Mekke'ye döner misin? Bizi düşmanlarımızla baş başa bırakır mısın? Biz seni Medine'ye davet ediyoruz. Sen Medine'ye geleceksin. İslam belki kuvvetlenecek, güçlenecek, her tarafa yayılacak. Ondan sonra sen yeniden Mekke'ye döner misin ya Resulallah? Bizi orada yalnız bırakır mısın? Efendimiz buyurdu ki, sizin mezarlığınız benim mezarım olacak. Hiçbir zaman sizi bırakmayacağım. Sizinle yaşayacağım. Hiçbir zaman sizden ayrılmayacağım. Sizin mezarlığınız da benim mezarım da orada olacak. Dediğini tuttu. Onlara bağlandı. Onlar da ona bağlandılar. Sözünü tuttu Resulullah. Mekke'yi fethetti bir gün. Medine'de güçlendi. Hicretten sonra İslam devleti büyüdü, yayıldı. Ondan sonra tekrar döndü geldi, Mekke'yi fethetti. Fakat orada kalmadı. Orada kalmadı ve tekrar döndü Medine'ye. Ve orada vefat etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözünde durdu. Onlara olan bağlılığını ispat etti. Böyle bir peygambere bağlanılmaz mı? Böyle bir peygamberin önünde siper olunulmaz mı? Görüyorlardı onun ahlakını. Görüyorlardı onun onlar için gösterdiği fedakarlığı. Efendimiz der ki, Bilal'in koltuğunun altına saklamış olduğu bir avuç yiyecekle bir ay, iki ay idare ederdim. Çok çektim diyor. Bu milletten çok çektim. Bir avuç yiyecekle bir ay idare ettiğim olurdu. Hatta Medine'de bile hiçbir zaman hayatını değiştirmedi. Zenginleşmişti aslında. Ganimetler geliyordu. Önüne altınlar, gümüşler yığılıyordu. Binlerce deve ve atlar, koyunlar, keçiler geliyordu ganimet olarak. Ama o hiçbir zaman hayatını değiştirmiyordu. Her zaman Rabbine bağlı kalmıştı. Her zaman takvaya bağlı kalmıştı. Takvaya bağlı olan, Allah'a bağlı olan, Hakk'a bağlı olana insanlar da bağlanıyorlardı. Efendimizin normalde kendisini Mekke Cumhuriyeti'ne karşı ihtilale sevk eden hiçbir sebebi yoktu. Allah Resulü neden Mekke Cumhuriyeti'ne karşı ihtilal hareketine girişti? Neden o Mekke site devletini yıktı? Neden bir hareket başlattı? Fakirdi de zengin mi olmak istiyordu? Böyle bir hadise yok. Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir dava başlattı o halde? Makam peşinde miydi? Kendisine tekliflerde bulunuyorlardı. Gel dediler, başımıza geç, reisimiz ol. Yeter ki bu davayı bırak, milletimizi ikiye bölme. Gel dediler, seni en zenginimiz yapalım istiyorsan. Derdin paraysa gel seni paraya boğalım. Eğer senin istediğin güzel kadınlarla evlenmekse en güzel kızlarımızla seni evlendirelim. Daha ne istiyorsan verelim. Allah Resulü, ben bunlar için gönderilmedim dedi. Efendimiz'e bütün teklifler yapılıyordu. Hepsine hayır diyordu ve Hakk'a olan bağlılığını devam ettiriyordu. Neydi Efendimiz'i bu kadar bağlayan, kendisine bütün teklifleri reddettiren sebep neydi? Onun Hakk'a olan bağlılığı, yeryüzünde Allah'ın dediğinin olmadığını görüyordu. Memleketinde İslam'ın, Allah'ın dediğinin olmadığını görüyordu. Dolayısıyla Allah'ın dediğinin olması için mücadele ediyordu. Mal mülk sahibi olmak için değil, ganimet sahibi olmak için değil. Ölürken de yine evinde hiçbir şey yoktu. Onun mücadelesi Hakk'a bağlılığından kaynaklandı. Ölüm döşeğindeyken gözlerini bir ara açtı. Hazreti Ayşe yanındaydı, ona sordu. Dedi ki ey Ayşe, ne var? Malım mülküm ne var? Hiçbir şey yoktu aslında. Sadece birkaç altın kalmıştı geride. Sadece bunlar kaldı ya Resulallah dediler. Dedi ki hemen onu dağıtın. Ben Rabbime o 3-5 tane altınla gitmek istemiyorum dedi. Hazreti Ayşe der ki Efendimizin haliyle meşguldüm. Sürekli bayılıyordu ve ayılıyordu. Yüksek ateş içerisindeydi. O yüzden onunla meşguldüm ve dediğini yapamadım. Biraz sonra tekrar gözlerini açtı. Ey Ayşe dedi, dediğimi yaptın mı? Hayır ya Resulallah dedim. Henüz yapamadım. Hemen dediğimi yap dedi. O altınları hemen fakirlere gönder dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bir hayat sürdü ve o şekilde de öldü. Dolayısıyla onun mücadelesi başka bir takım maksatlar için değildi. Hayatı hiçbir zaman değişmedi. Memleket idare ediyordu. Arabistan yarımadasını idare ediyordu ama hayatı hiçbir zaman değişmiyordu. İlk günkü hayatı nasılsa devlet başkanı olduğu zaman da aynıydı. Hayatı değişmedi. Her zaman için Allah'a bağlı kalmak, takva bir hayat yaşamak onun birinci gayesi olmuştu. Allah Resulü bu şekilde olunca ona bağlananlar da tam bağlandılar. Onun hayatında lükse yer olmadığını gördüler. Onun hayatını adadığını gördüler. İşte o zaman onlar da ona tam bağlandılar. Sa'd bin Rebi radıyallahu anh Uhud'da ölmeden önce Zeyd'i görmüştü. Zeyd bin Sabit'i. Uhud savaşında Müslümanlar büyük bir yara almışlardı. Peygamberin emrine bağlı kalmayanların yüzünden Allah Resulü 70 tane okçuyu bir tepeye yerleştirmiş ve buradan ayrılmayacaksınız diye kesin talimat vermişti. O talimata bağlı kalmayanların yüzünden, ganimet peşine düştükleri için, o talimata bağlı kalmadıkları için büyük bir zarar gördük. Ve düşman oradan saldırıya geçmiş ve 70 tane sahabeyi şehit etmişlerdi. Ve işte o sırada Sa'd bin Rebi radıyallahu an ölmek üzere iken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu sormuştu. Onun arayanlardan Zeyd bin Sabit onu görmüştü. Resulullah seni soruyor demişti. Resulullah seni sordu ey Sa'd, müjdeler olsun sana. Sa'd dedi ki arkadaşlarıma selam söyle. Resulullah'a selam söyle, arkadaşlarıma da selam söyle. De ki onlara, milletime, kavmime de ki eğer onlar hayattayken Resulullah'a bir şey olacak olursa vallahi Allah onların hiçbir mazeretini kabul etmez. Onlar hayatta kaldığı müddetçe Resulullah'a bir şey olmamalı. Onlar hayatta iken Resulullah öldürülecek olursa hiçbir şekilde mazeretleri kabul edilmez. Arkadaşlarıma, kavmime, bana, benden son olarak bunları söyle. Resulullah'a da selam söyle dedi. Allah Resulü'nün son anında bile düşünen insanlar, ölüm halinde vücudundan oluk gibi kan akıyor, tansiyon düşüyor, gözü kararıyor, elini kaldıracak takatı kalmıyor. Ama hala o anda bile Resulullah'ı düşünüyor. Resulullah'a bir şey olmasın diyordu. Bir kadın da aynı şekilde Uhud Savaşı'nda akrabaları öldürülmüş, şehit edilmişti. Kadın savaş meydanına doğru koşuyordu. Bir şehit getirdiler devenin üzerinde. Bu senin kocandır dediler. Kadın Resulullah'ı soruyordu. Başka bir şehit getirdiler, bu senin baban dediler. Kadın Resulullah'a ne oldu diyordu. Başka bir şehit getirdiler, bu senin kardeşin dediler. Kadın Resulullah'a ne oldu diyordu. Başka bir şehit getirdiler, bu senin evladın dediler, oğlun dediler. Kadın Resulullah'a ne oldu demeye devam ediyordu. Böyle bir Resulullah sevgisi, böyle bir muhabbet, böyle bir bağlılık ve Resulullah'a bir şey olmadı, öldürülmedi, korkma dediler. Resulullah'ı gösterin bana dedi. Gösterdiler ve gitti Resulullah'ın eteklerini öptü. Ya Resulullah dedi. Sen hayatta olduktan sonra hiçbir şeyin önemi yok ya Resulullah. Sen hayatta olduktan sonra ya Resulullah, sana bir şey olmasın, önemli değil gerisi ya Resulullah. Bu kadın kocasını sevmediğinden mi? Babasını sevmediğinden mi? İnsan evladını sevmez mi? İnsan kardeşini sevmez mi? Sevmediği için değil. Fakat Resulullah sevgisi hepsini bastırıyordu. Böyle bir bağlılık, Allah Resulüne karşı böyle bir muhabbet, bu nasıl gerçekleşti? Allah Resulü'nün hayatını görüyorlardı. O onlara hakikatleri anlatabilmek için ölümü göze almıştı. Hakikatleri onlara ulaştırabilmek için aç kalmıştı. Tehlikelerle karşı karşıya kalmıştı. Çoğu zaman uykusuz kalmıştı. Ey Hatice, artık uyku devri çoktan geçti demişti. Yeni peygamberlik verildiğinde böyle söylemişti ve gerçekten de o dediğine sadık kalmış. Doğru düzgün bir rahat yüzü görmemişti. Kendisine Allah'ın vermiş olduğu ganimetlerden bir hisse vardı. Ganimetlerden elde edilen o nimetler, o ganimetler beş kısma ayrılıyor ve dördü mücahitlere paylaştırılırken, birisi ise peygamberimize ve peygamberimizin akrabaları ve fakirlere, miskinlere idi. Allah Resulü'nün böyle bir hissesi vardı yani. Elde edilen ganimetlerin beşte birinden bir hissesi vardı. Allah Resulü eğer o hissesini alsaydı, kendisi Karun gibi zengin olabilirdi. O hisseyle çok zengin olabilir, çok rahat yaşayabilirdi. Allah Azze ve Celle'nin kendisine vermiş olduğu bir haktı bu. Fakat o kendisine verilen hisseleri de dağıtıyordu. İsteyene veriyordu. Hatta iman edenler, bundan dolayı iman edenler vardı. Sevenler bundan dolayı seviyordu. Bir adam iman etmiş, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adama 100 deve hediye etmişti. Adam şaşırmıştı. Bir 100 deve daha hediye etti. Adamın ağzı açık kaldı. Bir 100 deve daha hediye etti adama. Adam la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. İman etti ve gitti kendi milletine, dedi ki gidin bu adama bağlanın. Gidin bu adama iman edin. Vallahi bu adam hiç bitmeyecekmiş gibi veriyor. Bu adam sanki bütün hazineler kendi elindeymiş gibi veriyor. Hiç korkmuyor biteceğinden. Allah Resulü olmasa böyle olmaz diyordu. Gidin bu adama iman edin, bağlanın diyordu. Allah Resulü'nün cömertliği, Allah Resulü'nün takvası, onun dünya perest olmaması, bu arada kendisi aç kaldığı çok günler vardı. Çok zamanlar aç kalıyordu. Kendisine gelen ganimetleri dağıtıyordu. Böyle olan insana bağlanılmaz mı? İlk gün nasıl yaşadıysa son günde de öyle yaşadı. Hazreti Ömer bir seferinde onun evine gelmiş ve Efendimizin evinde hiçbir şey olmadığını görmüştü. Yerde bir hasır, Peygamberimiz hasırın üzerinde yatmış. Hasır onun vücuduna iz yapmış. Ve bir kenarda bir ağacın yaprakları, bir kenarda da bir avuç kadar arpa. İnsanın yiyebileceği hiçbir şey yok. Allah Resulü halsiz, takatsız bir şekilde hasırın üzerinde yatıyor. Ağlamaya başladı Hazreti Ömer. Ya Resulallah dedi, bu ne haldir? Efendimiz dedi ki ne oldu ya Ömer? Dedi ki ya Resulallah, krallar şöyle yaşıyor, Bizans'ın kralı böyle yaşıyor, İran'ın kralı şöyle yaşıyor, Habeşistan'ın kralı böyle yaşıyor, sense böyle yaşıyorsun. Efendimiz dedi ki ya Ömer, istemez misin dünya onların olsun, ahirette bizim olsun? İstemez misin ya Ömer, bırak, bırak dünya onların olsun. Hakikaten peygamber olmasa böyle davranabilir mi? Sahte bir peygamber olsaydı hedefi mutlaka dünyada rahat yaşamak olurdu. Dünyada saltanat sürmek olurdu. Dünyada zengin olmak olurdu. Fakat bütün bunlar kendisine verildiği halde hepsini dağıtıyordu. Yeter ki insanlar hakikati görsünler. Kendisi hakkında hiçbir şüpheye kapılmasınlar. Tam bir bağlılıkla bağlansınlar. Bir insanı en iyi kim tanır? Kendisinin yakınları, akrabaları tanır. Kendisinin hanımı tanır. Çocukları tanır, amcası tanır. Yakınları tanır. Ve Allah Resulüne onlar o kadar bağlanmışlardı ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları kendisine o kadar bağlamıştı ki, eğer hayatında en küçük bir yanlış bir şey olsaydı o takdirde onlar şüphelenirlerdi. Ama en yakınları onun hayatında hiçbir yanlış görmediler. Görselerdi böyle bağlanırlar mıydı? Hanımları, mesela hanımlarından Ümmü Habibe annemiz, Allah Resulü'nün minderine kendi babasını oturtmuyordu. Ebu Sufyan, babası Ebu Sufyan Medine'ye geldiği zaman, peygamberimizle görüşmek üzere elçi olarak Medine'ye geldiğinde, Efendimizin evine gittiği sırada Efendimiz evde yoktu. Hanımı Ümmü Habibe, Ebu Sufyan'ın kızı, kızının evi olduğu için onun evine gitmişti Ebu Sufyan. Ve peygamberimizin minderi orada duruyordu. Ebu Sufyan o mindere oturmak istediği zaman kızı hemen minderi çekiverdi. Oturmasına müsaade etmedi. Ebu Sufyan şaşırdı. Kızım dedi, minderimi bana layık görmedin, beni mi mindere layık görmedin? Kızı kendisine dedi ki, sen müşriksin. Bu minder Resulullah'ın minderidir. Sense bir müşriksin ve bu mindere oturamazsın. Allah Resulü'nün hanımı, Ebu Sufyan'ın kızı, fakat hanımı kendisini tanımaz mı? Eğer onun hayatında zerre kadar bir yanlış görmüş olsa onun peygamber olduğuna inanmayacaktı. Fakat en yakınları onun için canlarını ortaya koyuyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı tarafından bu kadar çok sevilmesi ve sayılması birçok kimsenin iman etmesine vesile oldu. Urve bin Mes'ud mesela der ki, çok krallar gördüm. İran kralını gördüm, Bizans'ın kralını gördüm, Habeş kralı gördüm. Nice krallar gördüm, onlara gösterilen saygıyı ve sevgiyi gördüm. Ama hiçbirisine Muhammed'e gösterilen saygının gösterildiğini görmedim. Ona olan bağlılığı hiçbirinde görmedim. Abdest alsa peygamber abdest suyunu kapışıyorlar. Onu yüceltiyorlar. En yakınları, en yakın arkadaşları, tanıyanlar onu çok seviyorlar ve çok sayıyorlar. Ve bu onların birçoklarının iman etmesine vesile oldu. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulüne bağlanmak demek onun mesajına bağlı kalmak demektir. Onun mesajına bağlı kalmayacaksak o zaman ona nasıl bağlı kalacağız? Onun sünnetine bağlı kalmayacaksak ona nasıl bağlı kalacağız? Kur'an'ın dışında Hazreti Peygamber'e bildirilmiş olan Kur'an dışında vahiyler var. Gayr-ı metlu vahiy dediğimiz vahiyler. Mescid-i Aksa'ya dön emri Kur'an dışında bir emirdir. Namazın şekli, şemali, rekat sayısı, zekat, oruç, hacla ilgili bilgiler, bunların tafsilatı Kur'an'da zikredilmez. Kur'an-ı Kerim namazı kılın, zekatı verin der. nasıl olacağını bize söylemez. Peygamberden öğrenin buyurur. Atiullaha ve atiurrasul buyurur. Allah'a itaat ve peygambere itaat emredilir. Dolayısıyla peygamber Kur'an'ın dışında da bir şeyler söylediği zaman ona da itaat etmek zorundayız. Kur'an'ın dışında peygambere vahiy gelmiş olabilir. Ya da vahiy gelmemişse peygamberimiz içtihat etmiş, kendi görüşüne göre hüküm vermiş olabilir. İster Kur'an dışında bir vahiy gelmiş olsun, isterse peygamberimiz içtihat etmiş olsun, fark etmez, sonuçta bağlayıcıdır. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaattır. Kur'an-ı Kerim buyurur ki: "Ve men yuti'ir resul fakat ata Allah." Kim peygambere itaat ederse o aslında Allah'a itaat etmiştir. İnnellezine yubayyi'unke innema yubayyi'un Allah. Sana beyat edenler, sana elini verip de sana bağlanma sözü verenler, senden ayrılmayacaklarına dair söz verenler, elini eline koyanlar, ölüme kadar senden ayrılmayacağız diyenler, aslında onlar Allah'a beyat etmişlerdir ey Resulüm. Onlar sana beyat etmiş gibi zannediyorlar kendilerini. Elini senin eline koydular. Onlar sana beyat ettiklerini zannediyorlar. Hakikatte onlar Allah'a beyat etmişlerdir. Yedullahi fevka eydihim. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli var. Kim ki beyatinden dönecek olursa kendi aleyhine, kim beyatine sadık kalacak olursa kendi lehine ve Allah azze ve celle feseyu'tihi ecran azime, sözüne sadık kalanlara peygambere bağlılık sözü vermiş, elini onun eline koymuş, ölene kadar ayrılmayacağım ya Resulallah demiş, onun davasına sadık kalmış, böyle olanlara Allah azze ve celle bir ecru azim vaat ediyor. Kıymetli kardeşlerim, Allah azze ve celle bize peygambere beyatı Kur'an'ında zikrederken, o peygamber ağacın altında beyat edenler, Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı yerde akasya ağacının altında peygambere beyat edenlerden Allah razı olmuştur buyuruyor. 1400 kişi orada peygambere beyat ettiler. Ölüm üzerine beyat ettiler bazı rivayetlere göre. Peygambere ölseler bile yanından ayrılmayacaklarına, hiçbir şekilde onu terk etmeyeceklerine dair beyat ettiler. Ve Allah azze ve celle onlar hakkında buyuruyor ki: "Radiyallahu anhum ve radu an." Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. 1400 kişi orada peygambere bağlılık sözü verdiği zaman Allah onlardan razı oldu. Peygambere bağlı olmanın mükafatı. Demek ki kıymetli kardeşlerim, Allah azze ve celle bize peygambere beyatı, hatta kendisine beyatı emrediyor. Hacılar hacca gittikleri zaman Kabe'de, Kabe'nin duvarında olan o siyah taşa ellerini sürerler hani. Hacer-i Esved denilen o siyah taşa ellerini sürerler. Bunun manası nedir? Hacdaki her şey bir rumuzdur. Rumuzla ifade edilir, bir semboldür. Sembolik ifadelerdir. Kabe'yi tavaf etmenin bir manası var. Siyah taşa eli sürmenin bir manası var. Safa Merve arasında gitmenin, gelmenin bir manası var. Bunlar hepsi rumuzlu olarak ifade edilmiş şeyler. O Hacer-i Esved'e el sürmenin manası nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor ki o Hacer-i Esved'e el sürmek Allah'a beyat etmek demektir. Hacer-i Esved Allah'ın yeryüzündeki elidir. Ve siz ona elinizi sürdüğünüz zaman Allah'a bağlı kalmaya söz vermiş oluyorsunuz. Eliniz Hacer-i Esved'e sürdüğünüz zaman kitaba bağlı kalacağınıza, başkalarının ortaya koyduğu kanunlara, kriterlere, esaslara bağlı kalmayacağınıza, onları reddedeceğinize dair söz vermiş oluyorsunuz. Demek Hacer-i Esved'e el sürmek, Allah'a beyat etmek demek. Nasıl ki Resulullah'a beyat var ise Allah'a beyat da var. O yüzden işte Fetih Suresi'nin 10. ayetinde innellezine yubayyi'unke innema yubayyi'un Allah. Sana beyat edenler hakikatte Allah'a beyat etmişlerdir. Fe innema kim ki Allah'a olan beyatı ya da Resul'e olan beyatından dönecek olursa kendi aleyhinedir. Demek ki dönebilenler olabilir. Dönenler olabilir ama onlar kendi kendine zarar verirler. Ümmet-i Muhammed'in de bugün bu noktalara dikkat etmesi gerekmez mi? Acaba Resulullah'a bağlıyım diyenler, ona olan sadakatleri ne kadar? Resulullah'a beyat edebildiler mi? Allah Resulü'nün davası ayaklar altındayken acaba onlar ne işle meşguldürler? Resulullah'a bağlıyım diyenler neye bağlı olduklarını kastediyorlar acaba? Resulullah'ın sünnetine bağlı olduklarını mı söylemek istiyorlar? Resulullah'ın sünneti deyince ne anlıyorlar acaba? Sakal bırakmayı mı anlıyorlar? Tırnak kesmeyi mi anlıyorlar? Sünnet namazları kılmayı mı anlıyorlar? Misvak kullanmayı mı anlıyorlar? Ne anlıyorlar peygamberin sünnetine bağlı olmaktan? Ne anlıyorlar? Peygamberin sünnetine bağlı olmak demek, onun en başta gelen büyük sünnetine bağlı olmak demektir. Peygamberin büyük sünneti, onun mücadele insanı olması, onun daima davet eden bir davetçi olması, her şeyi göze alarak bu yolda mücadele vermesi, peygamberin en büyük sünneti bu. Tırnak kesmesi değil, sakal bırakması değil, kolay sünnetleri yapıp da en önemli ve en büyük sünnetini yerine getirmeyenler peygambere bağlı olduklarını iddia edemezler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, demin ifade ettiğim gibi Kur'an dışında da bir takım vahiyler geliyor. O yüzden Peygamberimiz buyuruyor ki bana Kur'an ve onun bir misli daha verildi. Yalnız Kur'an verilmedi yani. Bana Kur'an ve onun bir misli daha verildi. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize hikmetin verildiği de ifade edilir. Hazreti İbrahim ve İsmail'in dualarında bu geçer. Yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim. Ey Rabbimiz, onların içinden bir peygamber gönder dedikten sonra o peygamber öyle bir peygamber ki onlara kitabı öğretir ve hikmeti öğretir ve onları temizler. Demek ki peygamberin tek vazifesi Kur'an'ı anlatmak değil, Kur'an dışında da konuşur. Kur'an'da olmayan meselelerde de peygamber hükümler indirir, hükümler söyler. Peygamberimiz buyuruyor ki bana Kur'an ve onun bir misli daha verildi. Yalnız Kur'an verilmedi yani. Sünnet. Demek ki Kur'an'ın dışında da peygamberimize vahiy geliyordu. Ve benim haram kıldığım Allah'ın haram kıldığı gibidir buyuruyor. Benim haram kıldığım Allah'ın haram kıldığı gibi. Ben size ehli merkepleri haram kılıyorum. Ben size mut'a nikahını haram kılıyorum buyurdu. Ve bir zaman gelecek ki öyle insanlar türüyecek ki koltuğuna yaslanmış bir vaziyette kendisine benim bir hadisim söylenecek ve o, ben onu bunu bilmem, sadece Allah'ın kitabında ne buluyorsam onu bilirim diyenler olacak. Sünnete uymayanlar, peygamberin koyduğu hükümlere uymayanlar, kendisini peygambere uymak zorunda görmeyenler, böyleleri çıkacak. Allah Resulü buyuruyor ki benim haram kıldığım Allah'ın haram kıldığı gibidir. Bir kısım insanlar böyle diyecekler. Koltuklarına yaslanmış bir vaziyette, saygısız yani. Saygısız, edepsiz bir şekilde kendilerine vahiy, kendilerine vahyin bir çeşidi olan benim sünnetim, bir hadisim söylendiği zaman diyecekler ki hayır, biz Kur'an'da ne buluyorsak ona uyarız. Böyle diyecekler. Benim haram kıldığım Allah'ın haram kıldığı gibidir buyuruyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'e bağlılık dendiği zaman onun sünnetine bağlılık da anlaşılacak. Kur'an dışında bize koyduğu hükümler de anlaşılacak. Sadece Kur'an'da olanları açıklama değil. Sadece Kur'an'da olanları açıklama değil. Kur'an'da olmayan meseleleri de bize söylediği zaman o peygambere itaat etmek zorundayız. Ve men yuti'ir resul fekad ata Allah. Kim peygambere itaat ederse o Allah'a itaat etmiştir. Allah azze ve celle kitabında birçok ayette peygambere itaati emreder. Ben o mesele üzerinde daha fazla durmak istemiyorum. Peygambere bağlılık dendiği zaman aklımıza onun mesajları gelmeli. Peygamberimiz öncelikle neyi öğretiyordu insanlara? Tevhidi öğrettim. Tevhid Allah'ın varlığı ve bir olması değil. Onu zaten Mekke'nin müşrikleri de biliyordu. Tevhid Allah'ın varlığı değil. Ebu Cehil de vallahi diye konuşuyordu. Ebu Leheb de vallahi diye konuşuyordu. Bunlar Allah'ı inkar etmiyorlardı. Peygamber onlara Allah vardır demedi. Peygamber onlara Allah birdir demedi. Peygamber onlara Allah'tan başka ilah yoktur dedi. Allah'tan başka ilah yok demek, Allah'ın dediğinin olması demek. Allah'tan başka bir otoritenin olmaması demek. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediğinin olması demek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bildikleri şeyi anlatmadı. Onlara bilmedikleri şeyi söyledi. Onun mesajı buydu. Kur'an-ı Kerim buyurur: "Ele lehul halku vel emr." Dikkat edin, yaratmak da Allah'a aittir, emretmek de Allah'a aittir. Sadece yaratan bir Allah değil, aynı zamanda emreden, kitap indiren, kanun koyan, Rab olan bir Allah. Rabbimiz Allah'tır dediğimiz zaman ne demiş oluyoruz? Terbiye edenimiz, kanun koyanımız, otorite Allah'tır demiş oluyorsunuz. Rabbimiz Allah'tır demek bu demek. Ben Allah'ın kanunlarına göre terbiye olacağım demek. Onun dediği gibi yaşayacağım demek. Rabbim Allah'tır diyen insan bunu söylemiş oluyor. Yoksa yaratıcım Allah'tır demiş olmuyor. Rab yaratıcı demek değil. Rab kanun koyan, terbiye eden, kitap indirmek suretiyle, peygamber göndermek suretiyle hayat tarzı bize öğreten, nasıl yaşayacağımızı bize öğreten demek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mesajına bağlı kalanlar peygambere bağlı kalmıştır. Allah Resulü bir ümmet meydana getirdi. Bir ulus devleti meydana getirmedi. Peygamberimiz Arabistan devleti kurmadı. O Arabistan devleti kurmadıysa Türkler de Türkistan kurmamalıydı. Kürtler de Kürdistan kurmamalı. Azeriler de Azeristan kurmamalı. Kırgızlar da Kırgızistan kurmamalı. İngiliz de İngilistan kurmamalıydı. Allah Resulü bir ırka dayalı bir devlet meydana getirmedi. O bir ümmet meydana getirdi. Çünkü Kur'an öyle buyuruyordu. Kuntum hayra ümmetin uhrucet linnas. İnsanların hayrına çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Allah azze ve celle ey müminler der. Ey insanlar der. Ey Türkler, ey Araplar demez. Allah Resulü'nün mesajı buydu. Irkçılığa çağıran bizden değil, ırkçılık uğrunda savaşan bizden değil, ırkçılık uğrunda ölen bizden değildir buyurdu. Arap'ın Arap olmayanlara üstünlüğü yok. Arap olmayanların da Arap'a üstünlüğü yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mesajı veriyordu. İnsanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler diyordu. Bu mesaja bağlı kalanlar, Müslümanların bir ümmet olduğunu anlayanlar, ulus devleti değil, Müslümanların bir ümmet olduğunu unutmayıp bütün Müslümanları tek çatı altında toplamak istemek zorundadırlar. Madem ki peygambere bağlıdırlar, her kim ki Allah'a bağlıyım, Resulüne bağlıyım diyorsa yapması gereken şey ümmeti Muhammed'i yeniden meydana getirmektir. Çünkü Hazreti Peygamber bir ümmet meydana getirdi. Bir ulus devleti meydana getirmedi. Irkçılığı yerle bir ettim. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yok dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşliği getirdi. Irklar arasında kardeşliği getirdi. Kur'an'ın mesajı da buydu. Allah'a bağlananlar Kur'an'a bağlansınlar. Ya eyyuhennas inna halaknakum min zekerin ve unsa ve ceannakum şuuben ve kabaila litearafu. İnne ekremekum indallahi etkakum. Ey insanlar, bir erkek ve bir dişiden yarattık sizi. Sonra sizi millet millet, aşiret aşiret yaptık. Ta ki tanışasınız diye, üstünlük taslamanız için değil, tanışmanız için bir isminiz olsun. Ahmet Mehmet dendiği gibi, Ayşe Fatma dendiği gibi, Türk densin, Kürt densin, Arap densin, bu kadar. Lite'arefu, tanışasınız diye. Ama Allah katında en üstününüz, takvaca en üstün olanınızdır. Üstünlük taslamayın yani birbirinize. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın mesajını kendi lisanıyla anlatıyordu ashabına ve bütün asırlara. Kur'an'ı anlayacaksanız hayat kitabı olarak anlayacaksınız. Resulullah'ı anlayacaksanız bu şekilde bütün zamanlara, bütün mekanlara, bütün insanlara gönderilmiş bir peygamber olarak anlayacaksınız. Allah Resulü bizi taklit etmekten men ediyordu. Kur'an'ın dediğini bize başka şekilde ifade ediyordu. Kur'an buyuruyordu ki ya eyyühellezine amenu in tuti'u ferikan minellezine utul kitab yeruddukum ba'de imanukum kafirin. Ey müminler, eğer Yahudi ve Hristiyanlardan bir kısmına uyacak olursanız sizi imanınızdan sonra tekrar döndürüp kafir yaparlar. Onların hedefleri odur. Sizi yeniden imanınızdan döndürüp kendilerine benzetmek istiyorlar. Onlara itaat etmeyin. Peygamberimiz de buyurdu ki onları takip edeceksiniz. Onlar kertenkelenin deliğine girseler siz de gireceksiniz. Dediler ki ya Resulallah, onlar dediğin kim? Kimleri takip edeceğiz? Hristiyanları ve Yahudileri mi kastediyorsun ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki başka kim olacak? Başka kim olacak? Onlar ne yapsalar siz de onların peşinden gitmek isteyeceksiniz. Maddi gücünüzü kaybettiğiniz zaman maneviyatınızı da kaybedeceksiniz. En üstün ümmet olduğunuzu unutacaksınız. Halbuki üstün ümmet olanlar, elinde hak olanlar, hakka sahip olanlar, maddi gücü ellerinden kaçırmış olsalar bile yine de üstündürler. Maddiyat önemli değil. Yine de sonuçta üstün olanlar onlardırlar. Ve entumul a'lavne in kuntum mu'minin. Eğer mümin iseniz üstün olanlar sizsiniz. Başka şeylere bağlanmayın yani. Yani Allah Azze ve Celle sizin elinizden bir dönem için gücü kuvveti alacak olursa, bir dönem zayıflayacak olursanız o zaman onlara heveslenmeyin. Onları taklit etmeye başlamayın. Böyle yaparsanız ne olur? Kur'an-ı Kerim buyuruyor Maide suresinde. Ey müminler! Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillah bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbune. Ey müminler! Eğer dininizden dönecek olursanız, Allah'a ve Resulüne bağlanmayıp başkalarının peşinden gidecek olursanız o zaman Allah sizi götürür, yerinize başka bir millet getirir, onları Allah sever, onlar da Allah'ı severler. Ezilletin alel müminin, ve izzetin alel kafirin, müminlere karşı şefkatli, kafirlere karşı da şiddetli böyle bir topluluk getirir. Başkalarının peşine giderseniz Allah azze ve celle sizi götürür, yerinize başka bir millet getirir. Demek ki Allah'ın ve Resulünün izinden ayrılındığı zaman, onlara bağlanılmayıp başkalarına bağlanıldığı zaman, demek ki böyle bir ceza ile cezalandırılmaktadır ümmetler. Geçmiş ümmetler de böyle cezalandırıldılar. Onlar da başkalarına bağlandılar. Önce Allah'a ve peygamberine bağlıydılar. Sonra Allah'ı ve peygamberini terk ettiler. Başkalarına bağlandılar. Allah azze ve celle ceza olarak onları götürdü. O milleti yerle bir etti. Onların yerine başka bir millet getirdi. Yeni bir hareket başlattı. Bu Allah'ın bir sünnetidir ve bütün milletler için geçerlidir. Ve bu Allah'ın sünnetidir. Ve bu sünnet dün de öyledir, bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır. Demek ki Allah azze ve celle başkalarının peşinden gidenlerin yerine başka milletler getirmektedir. Çünkü onlar o sancağı taşımaya layık değildirler. Allah'ın ve Resulünün izinden ayrılmış olanlar artık o sancağı taşımaya layık olmadıkları zaman Allah onlardan o sancağı almakta ve taşıyabilecek olan bir millete vermektedir. İsrailoğullarından aldı, İsmailoğullarına verdi. Yahudilerden aldı, bu ümmete verdi. Bu ümmet aşağı yukarı 1200 sene kadar bu sancağı taşıdı. Dünyanın yarısına götürdü bu sancağı. Fakat ne zaman ki dünyaya dalmaya başladılar, görevlerini yapmamaya başladılar, dünya sevgisi kalplerini kapladı, İşte o zaman Allah bizden de bu sancağı aldı ve 100 yıldır, 200 yıldır Müslümanlar her gün kayıp içerisindeler. Gerilediler, gerilediler, gerilediler. Zulümlere uğradılar. Bunun sebebini Kur'an bize açıklıyor. Sebep açıklanıyor bize. Kur'an'a göre bunun sebebi Allah'ın sünneti, Allah'ın bir kanunu. Allah'ın kanunu böyle cereyan ediyor. Geçmiştekilere geçerli olan kanun bugün için de geçerli. Allah adaletli bir Allah. Geçmiştekiler kitabın ve peygamberin izinden ayrıldıkları zaman onlara böyle bir ceza verilmişti. Bize de aynı ceza verildi. Bizden de bu güç ve kuvvet alınıldı. Kıymetli kardeşlerim, bizi başka şeylere bağlamak istediler. Cezalandıralım diye. Bizi spora bağlamak istediler. Allah'a bağlanmayalım diye. Bizi müziğe bağlamak istediler. Peygamberine bağlanmayalım diye. Çeşit çeşit yollarla bizi meşgul ettiler. Bizi ideolojilerle meşgul ettiler. Bizi dünya malı mülküyle meşgul ettiler. Bu arada onlar saltanatı ellerine aldılar. Kur'an-ı Kerim şeytanın kaç yerden bize yaklaşacağını anlatır. Allah şeytanı cennetten kovduğu zaman Adem'e secde etmediğinden dolayı, Allah'a isyan ettiğinden dolayı cennetten kovulduğunda şeytan demişti ki, ya Rabbi bana müsaade et. Kıyamet gününe kadar bana müsaade et. Demek ki şeytan kıyameti kabul ediyordu. Ve Allah azze ve celle müsaade edildin dedi. İnneke minel munzarin. Müsaade verilenlerdensin dedi. Ve şeytan dedi ki, ben onlara soldan geleceğim, sağdan geleceğim. Önden geleceğim, arkadan geleceğim. Her türlü geleceğim. Şununla kandıramazsam bununla kandıracağım. Olmazsa başka bir şeyle, kimini sporla, sporla kandıramazsam müzikle, kimini malla, mülkle, bütün bunlara inanmazsa o zaman da ideoloji ile, ben fikir adamıyım derse, beni sporla, müzikle, şunla bunla kandıramazsınız derse, o zaman onu ideolojilerle, daha da olmazsa sahte dinlerle, sahte İslam ile, ılımlı İslam ile, mıymıntı ve pasif İslam ile mutlaka kandıracağım. Şeytan Allah'a bu şekilde haber etmiş, böyle söylemişti ve Allah Azze ve Celle de bize şeytanın bu niyetini açıklıyor. Şeytan size soldan gelecek, sağdan gelecek, önden gelecek, arkadan gelecek, her türlü gelecek. Kimini sporla, kimini müzikle, kimini makamla, kimini şan şöhretle, kimini ideolojilerle, daha da olmazsa sahte dinlerle kandıracak, ona dikkatli olun. Allah Azze ve Celle bu şekilde bizim başka taraflara sevk edileceğimizi bize haber veriyor. Başka şeylere bizi bağlamak isteyeceklerini haber veriyor. Dolayısıyla hiçbir mazeretimiz kalmıyor. Bilmiyordum ya Rabbi diyemeyeceğiz kıyamet gününde. Bizi başka taraflara sevk etmek isteyecekler kıymetli kardeşlerim. Bugün bağlılıktan ne anlamalıyız? Kur'an'a bağlılık, peygamberine bağlılık, sünnete bağlılık, peygamberin davasına bağlılık, peygamberin bir cemaat meydana getirmesi gibi bugün de Müslümanların bir cemaat meydana getirmesi, peygamberin bir ümmet meydana getirmesi gibi bugün de bir ümmet olmak, ümmeti meydana getirmek. Peygambere bağlılık dendiği zaman ümmetine bağlılık. Bütün Müslümanlar birbirlerini kardeşleri olarak görmek zorundalar. Ümmet anlayışı içerisinde olmak zorundalar. Tek vücut olmayı hedeflemek zorundalar. Bütün Müslümanlar tek bir liderin bayrağı altında, tek bir bayrak altında, sancak altında, La ilahe illallah sancağı altında birleşmeyi hedeflemek zorundalar. Aksi halde lokma olacaklar ve düşman tarafından yok edilecekler. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü'nün davasını omuzlamak, her neslin bir vazifesi var. Her nesil kendi vazifesini bilmeli. Bu neslin vazifesi nedir? Bu neslin vazifesi İmam-ı Azam olmak değil. Bu neslin vazifesi Abdülkadir Geylani olmak da değil. Bu neslin vazifesi İbn-i Sina olmak da değil. Bu neslin vazifesi Farabi olmak da değil. Bu neslin vazifesi yeniden sahabi olmaktır. Yeni bir nesil meydana gelmek zorunda. Sahabi gibi bir nesil. Çünkü yeryüzünde Müslümanlar zayıfladılar ve yeniden şu anda yeniden bir hareket başlıyor. Bizim durumumuz İmam-ı Azam'ın dönemine benzemiyor. Bizim durumumuz Abdülkadir Geylani'nin dönemine benzemiyor. Bizim durumumuz İbn-i Sina'nın dönemine benzemiyor. Bizim durumumuz sahabe dönemine benziyor. Dolayısıyla bizim vazifemiz de sahabenin vazifesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyuruyor. Bedel İslamu garibe. İslam garip olarak başladı. İslam garip olarak başladı. Ve seyaudu keme bede garibe. Nasıl ki garip olarak başladıysa yeniden o hale döner. Yeniden garip hale döner. Yeniden zayıflar. Nasıl ki başlangıcı zayıf, sonuna doğru da böyle bir zayıf dönem gelir. Fetûbâ lil gurabâ. Ama ne mutlu o gariplere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada yaudu kelimesini kullanıyor. Döner diyor yani. Yani yeniden garip hale döner. Yaudu kelimesi yuidu manasına da gelir. Ve dolayısıyla döner. Evet döner. Eski haline döner, zayıflar ama tekrar başlar. Yuidu olduğu zaman mana öyle olmuş oluyor yani. Yaudu döner ama öyle kalır demek olabilir. Fakat yaudu yuidu manasında da kullanılmaktadır. Ve dolayısıyla da evet tekrar garip hale döner ve tekrar başlar. Şu anda da durum odur. Dolayısıyla bu neslin vazifesi sahabe neslinin vazifesi gibi. Bu nesil sahabe gibi görevli. yeniden bir hareket başlatmak, yeniden ümmetin ümmet olabilmesi için yeniden harekete geçmek. Bu yolda ilerlerken önünüze tepeler çıkaracaklar. Aşıp geçeceksiniz. Önünüze dağlar çıkaracaklar, delip geçeceksiniz. Önünüze nehirler çıkaracaklar. Köprüler yapacak, geçeceksiniz. Önünüze okyanus çıksa gemiler yapacak, geçeceksiniz. Çünkü sizin vazifeniz sahabe neslinin vazifesi gibi. İmam-ı Azam olamayabiliriz. İmam-ı Şafii olamayabiliriz. Abdülkadir Geylani olamayabiliriz. Fakat Bilal-i Habeşi olabilirsiniz. Fakat sahabi gibi yeniden bulunduğunuz mahallede bir şeyler başlatabilirsiniz. Yeniden başlatıcı olabilirsiniz. Ve bu şekilde çok yüksek bir makama, öncüler makamına çıkabilirsiniz. Abdülkadir Geylani mi büyük, Ebu Bekir mi? İmam-ı Azam mı büyük, Bilal-i Habeşi mi? İbn-i Sina mı büyük, Farabi mi büyük, yoksa Hazreti Ömer mi, Hazreti Ali mi? Gelin, Allah Azze ve Celle bize bir fırsat verdi. Allah neden kafirleri ve Müslümanları zamanlara ve mekanlara dağıttı? Her zamanda ve her mekanda kafir de var, Müslüman da var. Neden? Çünkü Allah mücadele edilmesini istiyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي كَبَدْ Biz insanı meşakkat içinde yarattık. Biz insanı meşakkat içinde yarattık. Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. Her zaman, her yerde mücadele olsun, meşakkat olsun, bu şekilde yükselmek isteyenlere bir fırsat verilsin istiyor. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Biz bu günleri insanlar arasında evirip çeviriyoruz. Bir Müslümanlara gücü kuvveti veriyoruz, bir kafirlere veriyoruz. Neden? وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى İçinizden iman edenleri Allah bilmek istiyor, ortaya çıkartmak istiyor ve sizden şehitler edinmek istiyor onun için. Neden Allah Müslümanları ve kafirleri her tarafa dağıtmıştır? Her tarafta mücadele istemektedir Allah Azze ve Celle. Onun için bazen gücü kuvveti Müslümanlara verir, bazen kafirlere verir. Her tarafta mücadele olsun diye. Kıymetli kardeşlerim, bugün gerçekten Allah ve Resulüne bağlıyım diyenler şöyle bir sorsunlar kendilerine. Allah için şunu yapabilir misin? Gel, madem ki Allah'a bağlıyım diyorsun, haydi gel Allah için mücadele edelim. Gel şöyle yapalım dendiği zaman, işim var diyenler, ailem var diyenler, malım mülküm var diyenler, iş yerim var, dükkanım var diyenler, Allah'ı seviyor musun deseniz evet derler. Gerçek midir? Allah bu sevgiyi kabul eder mi? Allah için gel şunu yapalım yapamaz. Gel bunu yapalım yapamaz. Sen Allah'ı seviyor musun? Evet seviyorum der. Bu gerçek midir? Peygamberi seviyor musun? Ona bağlı mısın? Bağlıyım der, seviyorum der. Peki peygamberin davası ayaklar altındadır. Peygamberin kurduğu ümmet parçalanmıştır. Peygamberin ümmetine her yerde zulüm yapılmaktadır. Açın televizyonu, bakın her tarafta akan kan Müslümanların kanıdır. Hani peygamberi seviyordun? Gel peygamberin davası için şu faaliyetleri yapalım. Gel şunu yapalım. Onu yapamaz, bunu yapamaz, öbürünü yapamaz. Sen peygamberi seviyor musun gerçekten? Sevmiyorsun. Samimi değilsin. Allah'a ve Resulüne bağlı olmuş olsaydın, öyle olanlara söylüyorum, hiçbir şey feda edemeyenlere, hiçbir şeyini feda edemeyenlere, önce kendi ailesini, kendi işini, gücünü, kendi rahatını düşünenler, peygambere bağlıyım diyenler ne kadar samimidirler. böylesi programlarda, kutlu doğumlarda, mevlid kandillerinde peygamberi hatırlayanlar, bunlar peygamberin davasının yerde süründüğünü görmüyorlar mı? Gelin şunları yapalım dendiği zaman yapmayanlar, o işleri başkalarına bırakanlar, siz yapın biz sizi destekliyoruz, dualarımız sizinle diyenler, İsrailoğullarına ne kadar da benziyorlar. İsrailoğulları da böyle demişti Hazreti Musa'ya. Hazreti Musa girin şu şehri fethedin dediği zaman demişlerdi ki feshab ente ve rabbuke fekatile, sen ve Rabbin gidin beraber savaşın. İnne hâhune kaidun, biz burada oturuyoruz biz savaşamayız demişlerdi. Duamız sizinle diyenler, gönlümüz sizinle diyenler ne kadar da onlara benzemektedirler. Kıymetli kardeşlerim, Allah'a bağlı olduğunu iddia edenler kitabının hükümlerine bağlı olsunlar. Bütün meselelerden zor gelse de kolay gelse de, sadece kolay meselelerde kitaba bağlı olmak Allah'a bağlı olmak değil. Sadece kolay sünnetlerinde peygambere bağlı olmak ona bağlı olmak değil. Peygambere bağlı olmak onun davasını yüceltmek. Peygambere bağlı olmak onun kriterlerini almak. Bizi başka kriterler almaya sevk edecekler. Reddedeceksiniz. Hazreti Peygamber'e bağlıyım diyenler başka medeniyetler reddetmek zorundadırlar. Senin peygamberin başka medeniyetlere kuyruk olmak üzere gönderilmedi. Senin peygamberin başka medeniyetlerin içine girmedi. Senin peygamberin başka medeniyetlerden ölçüler, kriterler, esaslar almadı. Senin peygamberin başka bütün medeniyetleri reddetti ve kendi medeniyetini kurdu. Medeniyetlerle ittifak etmedi. Bütün medeniyetleri reddetti ve kendi medeniyetini kurdu. Dolayısıyla medeniyetler ittifakı bir yalandan ibarettir ve bir hayalden ibarettir. Allah'a ve Resulüne bağlı olanlar medeniyetler ittifakı diye yalanların peşinden gitmemelidirler. Medeniyetler hiçbir zaman ittifak edemediler. Edemeyecekler. Tarihe bakın göreceksiniz. Hiçbir zaman medeniyetler ittifak etmedi. Çünkü medeniyetleri inançlar kurarlar. Dolayısıyla inançlar ittifak etmezler. Tevhid ile teslis hiçbir zaman ittifak etmez. Tevhid ile teslis her zaman birbirini reddeder. Medeniyetlerin arasındaki fark gerçektir. Medeniyetlerin arasındaki fark büyüktür. Dolayısıyla da bunların ittifakı mümkün değildir. Hazreti Peygamber'e bağlı olanlar kendi medeniyetinin peşinde olmalı. Biz kendi medeniyetimizi kurmalıyız. Avrupa medeniyeti içerisinde yer alamayız. Kendi medeniyetlerinden tiksinti duyanların medeniyeti içerisinde, travestilerin, homoseksüellerin medeniyeti içerisinde, mektebe girip de bütün çocukları öldürenlerin medeniyeti içerisinde, anasını babasını sokağa atanların medeniyeti içerisinde yer alamayız. Allah'a bağlıyım deyip, Resulüne bağlıyım deyip, ondan sonra da medeniyetler ittifakı ne demek oluyor yani? Böyle bir şey mümkün mü? Peygamberimiz buyuruyor ki Müslümanların ateşiyle kafirlerin ateşi birbirini görmesin. Müslümanların ateşiyle kafirlerin ateşi birbirini görmesin. Uzak olun onlardan dedi. Size bulaştırmasınlar. O çirkin hayatları, nefse uygun olan hayatları size bulaşır. Onlardan uzak durun diyordu Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, nasıl olur da müminler onlardan uzak durması gerekenler onların medeniyetler içerisine girerler? Medeniyetler ittifakı diye bir şey yok. Olan şey, sen onların medeniyetine giriyorsun. Sen onların esaslarını kabul ediyorsun. Sen o olduktan sonra seni aralarına kabul ediyorlar. Sen olduğun müddetçe kabul etmeyecekler. Dolayısıyla medeniyetler ittifakı olmayacak. Çünkü sen olduğun müddetçe seni kabul etmeyecekler. Sen o olunca, onlar gibi olunca kabul edecekler. O zaman da medeniyetler ittifakı diye bir şey olmuş olmayacak. Müslümanlar kendi medeniyetlerini kurmalı. Medeniyetler çatışmasından kurtulmak istiyorlarsa insanoğlu yeryüzünde bir medeniyet meydana getirmeli. İki medeniyet var olduğu müddetçe medeniyetler çatışacaktır. Medeniyetlerin çatışmasını istemeyenler tek bir medeniyet kurmalıdırlar yeryüzünde. Bu da ancak Allah ve Resulünün esaslarını ortaya koyduğu medeniyet olabilir. Çünkü ancak Allah ve Resulü bütün insanları tanır, bütün mekanları bilir ve Allah'ın koyduğu esaslar bütün zamanlara, bütün mekanlara, bütün toplumlara uygun olur. İnsanların koyduğu esaslar bütün toplumlara uygun olmaz. Bütün insanlara uymaz. Dolayısıyla bir medeniyet lazımsa o medeniyet de Allah'ın ve Resulünün medeniyeti olabilir. Bu yolda mücadele etmek bugünkü neslin vazifesidir. Allah Azze ve Celle İslam medeniyeti kurabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve Allah Azze ve Celle bu yolda mücadele eden kullarından olmayı bizlere nasip eylesin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah rahmeti üzerinize olsun.